Ayrım 21, Bölüm 20, Sayfa 317. Gerçek dünyadaki bölünmelerle koşutluk gösteren kişilik bölünmesi. Zihinsel alışkanlıkların bedeni etkiledikleri biliniyor. Ayrıca tarih bunların siyaset alanına da yansıdıklarına işaret ediyor. 1924 yılı sonbaharında Mustafa Kemal'in iç dünyasındaki bölünme mekanizması siyasal arenada oluşan bölünmelerle iç içe girmiş görünüyor. Daha önce anlattığımız gibi küçük Mustafa zihninde yer tutan kederli anne imgesini ülküleşmiş anne imgesiyle tamamen birleştirememişti. Bilinç dışı gelişen bu çocukluk olayı Atatürk'ün kişilik yapısında ve öteki insanlarla olan ilişkilerinde görülen bir bölünme mekanizmasının başlangıcıdır. Yaşamı süresince görkemli benliğini bağımlı benliğinden uzak tutabiliyor ve ötekiler kendi görkemli benliğini destekleyenler veya desteklemeyenler olarak ikiye ayırabiliyordu. 1924 yılında Kazım Karabekir, Rauf Bey, Halide Edip, Edip'in eşi Doktor Adnan ve Refet Paşa arasında hemen herkese fark edilen genel bir yakınlaşma vardı. Bunlar en önemli üyeleri İsmet Bey ve Fevzi Paşa olan ikinci gruba muhaliflerdi. Türkiye'nin dış düşmanlarının bozguna uğratılmasından sonra Mustafa Kemal bu birinci grubun önde gelen şahsiyetlerini yeni düşman olarak görmeye başladı. Nutuk'ta 1924 yılında ülkedeki durumu nasıl algıladığını açığa vuran ifadeleri okunduğunda (parantez Atatürk 1927 sayfa 620-721) Mustafa Kemal'in o sıralar bu gruba karşı kuşkuculuğunun yüksek bir düzeye vardığı gözlenir. Dipnot 117. Örneğin şu ifadeyi alalım. Şimdi muhterem efendiler, arzu ederseniz size büyük bir komplo hakkında malumat vereyim. (Parantez Atatürk 1927 sayfa 686) Onun kişiliğine uygun düşmesi için söz konusu komplonun büyük olması gerekiyordu. Ancak Mustafa Kemal'in bu konudaki kuşkusunun tamamen dayanaksız olmadığı da açıktı. Mustafa Kemal birinci grubun önde gelen liderleri tarafından kendisine karşı düzenlenmiş bir komplo ile karşı karşıya bulunduğuna iyiden iyiye inanmış durumdaydı. 30 Ağustos 1924'te Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın geçtiği Afyon yakınlarındaki Dumlupınar'a gitti. Büyük taarruzun ve kazanılan büyük zaferin ikinci yıl dönümü Dumlupınar'da kutlanacaktı. Daha önce Gelibolu'da ve Doğu Cephesi'nde kazanmış olduğu zaferlerin yaşandığı yerlere hiçbir zaman ikinci kez gitmemiş olduğu düşünülürse, Dumlupınar'a yaptığı o geziyle kasabada yaptığı konuşma özel bir öneme sahiptir. Söz konusu konuşmasında yine kendisini güneşle özdeşleştirir ve kurtarıcı olarak üstlenmiş olduğu rolü vurgular. Güneşin yükselmesiyle birlikte o gün o yerde Yunanlılar tamamen yenilgiye uğratılmıştır. Güneş mağribe yaklaştıkça ateşli, kanlı ve ölümlü bir kıyametin kopmak üzere olduğu bütün ruhlarda hissolunuyordu. Bir an sonra cihanda büyük bir inhidam olacaktı ve beklediğimiz halas güneşin tulu edebilmesi için bu inhidam lazımdı. Zulmetler içinde bu inhidam vuku bulmalıydı. Hakikaten semanın karardığı bir dakikada Türk süngüleri düşman dolu o sırtlara hücum ettiler. Artık karşımda bir ordu, bir kuvvet kalmamıştı. Kamilen mahvolmuş, perişan bir bakiyetü's-suyuf kitlesi bulunuyordu. Kendilerinin dediği gibi, pürhaf ve lerzan, bir şekil bir kitle, acayip bir halite halinde firar için fürce arıyordu. Artık gecenin koyulaşan zulmeti, neticeyi gözle görmek için güneşin tekrar şarktan tuluğuna intizarı zaruri kılıyordu. (Parantez Atatürk 1952 2. cilt sayfa 178) Yine Türkiye'nin temellerinin savaş alanında atıldığını, kazanılan zaferin amacının Türk ulusuna tam egemenliğin sorumluluğunu üzerine alma yeteneği kazandırmak olduğunu ileri süren Mustafa Kemal, yeni Türkiye'nin nasıl olacağını resmetmeye girişti. Yeni Türkiye her bakımdan uygar olacaktı. Egemenlik zincirleri parçalayan, tahtı ve hükümdarları yıkıp yok eden kusursuz bir ışıktı. Ardından ulusun gençlerine öğütler vermeye başladı. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu ila ve idame edecek sizsiniz. Parantez Atatürk 1952 2. cilt sayfa 184. Mustafa Kemal en büyük zaferini kazanmış olduğu bu kasabaya yaptığı ziyaretten sonraki 1,5 aylık zamanın ülkenin çeşitli yerlerini dolaşarak, ulusu onarmaya çalışarak geçirdi. Sonraları Ankara'ya dönüşüyle ilgili olarak kendisini karşılamaya gelen pek çok mebus ve arkadaşı olmasına karşın son derece kuşkulu bir dille şunları yazacaktı. İstasyonda birçok mebus arkadaşlar ve diğerleri tarafından karşılandım. Bunlar arasında Ankara'da bulunan Rauf, Adnan Beyleri görmedim. Bir kırgınlık sayılabilecek bu hareket tarzını beklemiyordum. Bir komplo karşısında bulunduğumuzdan bir saniye bile tereddüt etmedim. Parantez Atatürk 1927 sayfa 688. Mustafa Kemal'in taraftarlarını, hayranlarını ve düşmanlarını birbirinden ayırmaya, en yakın çevresini kendi ruhsal durumuna uydurmaya duyduğu psikolojik ihtiyacının fiili olarak gerçek dünyada bir bölme rolü vardı. Mustafa Kemal'in daha başlangıçtan itibaren taraftarı olan insanların bazıları, Gazi'ye karşı temkinli bir tutum takınmak için makul, inandırıcı nedenlere sahipti. Bunlar arasında geleneksel zihniyetli olanların pek çoğunun her ne kadar Cumhuriyet'in ilanını kabullenmiş ve yeni koşullara ayak uydurmaya gönüllü görünüyorlarsa da padişahlığı ya da halifeliği (parantez) veya bunların her ikisini muhafaza etme arzusunda oldukları kuşkusuzdu. Sonraları bunların düşünce ve beklentileriyle Mustafa Kemal'in izlediği politikalar arasında giderek derinleşen karşıtlık açıkça gözlenir hale geldiği zaman bu insanlar daha net, bütüncül bir muhalefet oluşturmaya başladılar. Mustafa Kemal'in en önemli yandaşları, Gazi yanlısı ve Gazi karşıtı şeklinde iki gruba ayrılmışlardı. Ve Mustafa Kemal'in kişiliğinin bölünmüş yanlarını gerçek dünyada yansıtır bir biçimde birbirleriyle psikolojik ve siyasal bir mücadele içine girmişlerdi. Gerçek dünyadaki dışsallaştırılmış, parantez, externalized, kutuplaşma ile birlikte Gazi kendisini daha rahat hissetmeye başladı. Çünkü mücadele, parantez, ki kötü nesnelerle iyi nesneler arasındaydı, kendi ruhsal dünyasından ziyade kendisi dışında birbirine muhalif iki grup arasında yaşanıyordu. Ali Fuat baştan beri Mustafa Kemal'in takipçisi ve taraftarı olan kişilerden biriydi. Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk biyografisi için araştırma yaparken Ali Fuat'la görüşmüş, Ali Fuat kendisine o yıllarda Mustafa Kemal'e karşı muhalif bir tutum takınmaya ihtiyaç duymadığını, parantez, Aydemir 1974, fakat böyle bir konum almaya zorlanmış olduğunu söylemişti. Mustafa Kemal, Ali Fuat'la arasında geçen ve 1927 tarihli nutukta tutarsızlığa yol açan bir olayla ilgili kimi deyinlerde bulunur. Buna göre Ali Fuat'ın Konya'dan Ankara'ya dönmüş olduğunu öğrenen Mustafa Kemal, onu Çankaya'daki köşke akşam yemeğine davet etmiş, Ali Fuat o akşam köşke gelmeyince onun da düşman saflarına katıldığı sonucuna varmıştı. Dipnot 118. Mustafa Kemal, parantez Atatürk 1927 sayfa 687-88. Sonraları bu olayı şu şekilde hatırlayacaktır. 30 teşriğine evvel günü de 2. Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal, Ali Fuat'la arasında geçen ve 1927 tarihli nutukta tutarsızlığa yol açan bir olayla ilgili kimi deyinlerde bulunur. Buna göre Ali Fuat'ın Konya'dan Ankara'ya dönmüş olduğunu öğrenen Mustafa Kemal, onu Çankaya'daki köşke akşam yemeğine davet etmiş, Ali Fuat o akşam köşke gelmeyince onun da düşman saflarına katıldığı sonucuna varmıştı. Dipnot 118. Mustafa Kemal, parantez Atatürk 1927 sayfa 687-88, sonraları bu olayı şu şekilde hatırlayacaktır. 30 teşriğine evvel günü de 2. Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşa'nın Konya'dan geldiği bildirildi. Kendisini akşam yemeğine Çankaya'ya davet ettim. Geç vakte kadar beklediğim halde paşa gelmedi. Kendisini aratırken muttali oldum ki Fuat Paşa Ankara'ya muvasalatında Rauf Bey tarafından istasyonda istikbal olunmuş. Müdafaa-i Milliye vekaletine ve bazı rüfeka ile kısa temaslardan sonra Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine gitmiş. Bir müddet Fevzi Paşa ile mülakatta bulunmuş. Çıkarken Fevzi Paşa'nın yaverine şu kağıdı bırakmış: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Aliyesine, mebusluk vazife-i teşriyesine başlayacağımdan 2. Ordu Müfettişliğinden affımı arz ve istirham eylerim efendim. Ankara mebusu Ali Fuat. Ali Fuat Aydemir'e o akşam yemeğe memnuniyetle gidebileceğini, ancak kendisine herhangi bir davet iletilmediğini söylemiştir. İsmet yolda kendisini alıkoymuştu. Gerçek her ne olursa olsun, simgesel olarak liderin kendi içindeki bölünmesini temsil eden, aynı parti içindeki kutuplaşma, Gazi'nin eskiden arkadaşı olan fakat şimdi ona muhalefet eden kişilerin 9 Kasım 1924 günü Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adlı muhalif bir parti kurmalarıyla somutluk kazandı. Partinin başında Kazım Karabekir vardı. Rauf Bey ve Adnan Bey başkan yardımcılığı görevini paylaşıyorlardı ve Ali Fuat genel sekreterlik görevini üstlenmişti. Mustafa Kemal'in bölünme mekanizmasının parti politikasına yansıyış biçimine yakından bakıldığında daha da ileri bir bölünmenin var olduğu görülür. Kendi iyi taraftarlarının iki gruba ayrılması. Gruplardan biri İsmet Bey ile devlet işleriyle ciddi biçimde ilgilenen diğerleriydi. Mustafa Kemal'in dirayetli bir devrimci siyasetle yöneldiği bu grup kendisini Türk ulusunu yüksek ilkeler doğrultusunda dönüştürme işine vermişti. Diğer grup Mustafa Kemal'i hiç eleştirmeyen kişisel dostlarından oluşuyordu. Parantez, bunların pek çoğuyla Selanik'te tanışmıştı. Mustafa Kemal bu yakın ahbapları aracılığıyla kolayca psikolojik doygunluğa erişiyor, çocuksu arzularını gideriyor ve böylece kendisinin yaşadığı yoğun nesne ihtiyacına, yani haz ve memnuniyet veren iyi annenin yerine ikame edecek nesne karşı koyuyordu, koruyordu. Mustafa Kemal bu yakın ahbapları aracılığıyla kolayca psikolojik doygunluğa erişiyor, çocuksu arzularını gideriyor ve böylece kendisinin yaşadığı yoğun nesne ihtiyacına, yani haz ve memnuniyet veren iyi annenin yerine ikame edecek nesne karşı koruyordu. Görkemli benliğe sahip bir insan sık sık kendi fiili ikizi olarak görebileceği, üzerinde her şeyi kadirlik illüzyonunu destekler şekilde nüfuz ya da kontrol kurabileceği bir kişi bulur. Gerçekte söz konusu ikizi kendi benliğinin uzantısı olarak kullanır. Dipnot 119. Kohut'a parantez 1971 göre psikanalizdeki ikizlik aktarımlarını parantez twinship transferences genel olarak narsisist aktarımların bir varyantı olarak tanımlar. Öteki parantez the other görkemli benlik olarak ya da onun çok benzeri olarak yaşanır. Sayfa 115. Brody 1952 içinde ikiz kişiliklerin görüldüğü rüyaları incelemiştir. İncelemelerinden sonra bu rüyalardan her birinde söz konusu ikizlerin rüyayı gören kişiyle onun annesini temsil ettiği sonucuna varmıştır. İkizlik, üretkenlik öncesi dönemde anne ile birleşme, parantez pregenital union, arzusuna işaret eder ve ikizlerden biri diğerinden, parantez anne, ikincisinin aleyhine beslenir. Cohen ve Bradlow, parantez 1981, ikizlik aktarımının bütün ikizlik fantazileriyle birlikte birden çok işleve hizmet ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Bunlar arasında onların özellikle altını çizdikleri işlevler haz, parantez gratification ile yoğun nesne ihtiyacının tehlikelerine karşı savunma işlevleridir. Psikanalize göre her kişide iki türlü içgüdü, parantez instinctual drive vardır. Saldırganlık ve libidinal, parantez haz verici içgüdüler. Saldırganlık duygusu, saldırganlık içgüdüsünün dışa vurulmuş belirtisidir. Mustafa Kemal bir dönem Arif'i kendi ikizi olarak kullanmış olmakla birlikte, parantez bakınız 14. bölüm, bu iki insan birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Arif'in kendi kişiliği savaş ve yıkım yıllarında onu Mustafa Kemal'in saldırgan duyguları için kullanılabilir, yararlı bir ikiz haline getirmiş. Arif, Mustafa Kemal'i dış dünyanın saldırganlığına karşı koruyan bir kalkan işlevi görmüştü. Oysa şimdi Mustafa Kemal'in farklı türden bir ikize ihtiyacı vardı. Onun aracılığıyla Selanik'teki ilk yıllarının (parantez) savunmaya yönelik uyarlanmasına geri dönebileceği, onda kendisini besleyip koruyan ülküleştirilmiş anneyi bulabileceği bir ikiz. Söz konusu ahbaplarıyla (parantez) yani ikizleriyle geçmiş günlere yönelik büyük bir nostalji yaşıyor. Onlarla birlikte ortaklaşa yaşadıkları çocukluk döneminin şarkılarını söylüyor. Selanik'te sıkça yediği ve çok hoşlandığı yemekleri yiyordu. Bu tür bir çocukluğa geri dönüş (parantez regression) kendisine ülküleştirilmiş anne ile temas kurma ya da bilinçsiz bir şekilde onu ziyaret etme olanağı veriyordu. Bu davranış onun ülküleştirilmiş bir baba olarak üstlenmiş olduğu ulusal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için ülküleştirilmiş anne ile bütünleşme ediminden güç kazanmasına hizmet edecek biçimde gerçekleştiriliyordu. Mustafa Kemal'in söz konusu ahbaplarıyla olan aktivitesi onun ilk yaşam deneyiminin yinelenişiydi. Annesinin kısmen onun dini okulu bırakıp modern ve batılı eğitim veren bir okula geçmesinden kaynaklanan incinmiş yüreğini teselli etmek, onu kederli bir anneden besleyici, koruyucu anneye dönüştürme çabası. Bunun yanı sıra söz konusu davranış Mustafa Kemal'e annesine karşı görevlerini yerine getirdikten sonra ondan uzaklaşarak ülküleştirilmiş baba doğrultusunda yol kat etme yeteneği kazandırıyordu. Yaveri Salih, Kılıç Ali ve belki de en başta Nuri, kendi psikolojik ihtiyaçlarını gidermek için kendi ikizleri olarak kullandığı bu ahbaplar grubu içinde yer alıyordu. Bu ikizleri sürekli etrafında bulundurma ihtiyacı, ayrıca onun kendisinden önce ölmüş kardeşlerini yaşama geri döndürme ve böylece annesinin kederine son verme arzusuna da hizmet ediyordu. Onları her zaman yanında görme ihtiyacı, yetişkin bir erkek ve bir aile reisi olmaya ilişkin görece daha bilinçli isteğinden ağır basıyordu. Gerçekten o sıralar bir aile reisi olarak kendi öz kavramı, Fikriye'nin intiharının bir sonucu olarak kendisiyle Latife arasında yaşanan yabancılaşma dolayısıyla önemli ölçüde tahribata uğramıştı. Nuri'yi birlikte Selanik sokaklarında çember çevirdikleri çocukluk günlerinden beri tanıyordu. Askeri okula birlikte yazılmışlardı. Ülkeyi kurtarmaya ilişkin ilk görkemlilik fikirlerini Nuri ile paylaşmış, Gelibolu'da birlikte savaşmışlardı. Sonraki yıllarda Nuri, Gelibolu'daki deneyimin anısına Gelibolu yakınlarında bir kasaba olan Jonk'tan hareketle Jonker soyadını alacaktı. Mustafa Kemal bağımsızlık savaşını başlatmak üzere Samsun'a gitmezden çok önce Nuri eşiyle ve üç erkek, biri kız (parantez kıymet) olan çocukları ile birlikte Almanya'ya gitmişti. Kızı Kıymet, 7 yıl boyunca babasının Mustafa Kemal ile ilişkisini koruyarak Kemalist ulusalcıların temsilcisi olarak faaliyet yürüttüğü Almanya'da kaldı. Sonraları Türkiye'de hukuk fakültesini bitirmiş olan Kıymet, (parantez Tesal), 50 yıl sonra kendisiyle yapılan bir görüşme sırasında Almanya'da bir hemşirelik okuluna gittiğini, evde sık sık babasının anavatanındaki arkadaşlarından söz ettiğini hatırlar. (Parantez Tesal 1975) Küçük bir çocukken Gazi'yi hiç görmemişti. Fakat sanki Gazi onlarla aynı hamurdanmış gibi. (Parantez bu ilginç ifade Kıymet Tesal'ın kendisine aittir. Yetişmişti. Bağımsızlık savaşı kazanıldıktan sonra babası Ankara'dan bir telgraf almıştı. Telgrafta kendisinden ailesiyle birlikte ülkeye geri dönmesi isteniyordu. Ankara'ya döndüklerinin üçüncü günü babası kendisine paşayı görmeye gideceklerini söylemişti. Bir faytonla Çankaya'nın çamurlu yollarından geçerek köşke ulaştıklarında Kıymet kahramanını ilk kez görme fırsatı buldu. Kıymet Tesal, Mustafa Kemal'i gördüğü zaman gözlerini güneş ışığıyla körleşmiş hissettiğini hatırlar. (Parantez bir kez daha güneş simgesinin kullanılışı. Öylesine yakışıklı ve çekici bir adamdı. Yıllar önce yaşanmış bu tanışma Tesal'ın zihninde öylesine canlı kurulmuştur ki Tesal Mustafa Kemal'in üzerindeki giysileri ve onun kahverengi av köpeğini ayrıntılarıyla hatırlar. Kahramanı Kıymet kendisini ikinci kez görmezden evvel evlenmişti. Ailesi Latife'yi pek tutmamıştı. Evde Latife'nin kaba bir kadın olduğu düşünülüyor, boyunun çok kısa olduğu konuşuluyordu. Latife, Kıymet'in kendisine ilişkin yetişkinlik anılarında nazik ve sevecen olmaktan ziyade sinirli ve saldırgan bir kadın olarak görünür. Kıymet, Latife'nin bir çocuğu veya köpek yavrusunu nazikçe sevip okşayamadığını, onlara elle temasının çok kaba olduğunu söyler. Kıymet'in Mustafa Kemal'le ikinci karşılaşması, Mustafa Kemal'in evlerine yaptığı bir ziyaret sırasında oldu. Eve mareşal üniforması içinde gelmişti. Boynunda uzun mavi bir atkı vardı. Nuriye, eve özellikle bu giysiler içinde geldiğini söyledi. Çocuklarından beni bir kez üniforma içinde görmelerini istedim. Bugünden itibaren daima sivil giysiler kullanacağım ve artık üniformamı hiçbir zaman giymeyeceğim. Parantez, Tesal 1975. O teşhire meraklı bir ruh hali içinde üniformasıyla vedalaşırken çocuklar gelip birer birer elini öptüler. Çocuklar üzerine uyandırdığı izlenimden ve onların hayranlığını kazanmış olmaktan keyif alıyor görünüyordu. Nuri, arkadaşının ruhsal ihtiyaçlarını algılamak konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahipti ve Gazi'nin görkemlilik duygusunu beslemek için kendisini kullanmasına izin veriyordu. Söylenenlere bakılırsa, zaman zaman Mustafa Kemal kendisine kompliman yapıldığında büyük bir alçak gönüllülük gösterisi sergileyerek şöyle söylerdi. Kim? Ben mi? Beni gidin Nuri'ye sorun. O beni gerçekten iyi tanır. Bunun üzerine Nuri kendisinden umulan şakacı tavrıyla sözü alır ve şunları söylerdi. Mustafa Kemal'in büyük adam olması mümkün mü? O fasulye tarlalarında koşturur, kargaları kovalardı. Parantez, Tesal 1975. Kuşkusuz burada Mustafa Kemal'in babasının ölümünden sonra bir akrabalarının çiftliğinde geçen çocukluk dönemine göndermede bulunuluyordu. İlk bakışta bu ifadeler Mustafa Kemal'in alçak gönüllülüğüne işaret eder görünür. Fakat ayrıca Mustafa Kemal'in fasulye tarlaları arasında koşuşturduğu günden, şimdi ulusun kurtarıcısı olduğu o güne kadar geçen zaman içinde ne büyük bir yol kat etmiş olduğunu vurgular. Bu, onun görkemliliği açısından muazzam bir haz kaynağıydı. Nuri, Mustafa Kemal'in yanında bacak bacak üstüne atarak oturabilen belki de tek kişiydi. Mustafa Kemal'in Nuri, Kılıç Ali ve diğer ahbaplarıyla birlikte olduğu zamanlardaki davranış ve tavrı, devlet işlerini yürüten arkadaşlarıyla olandan tamamen farklıydı. Birinci grupla beraber olduğunda sakin, kaygısız bir havada oturur, ayak ayak üstüne atıp Balkanların özellikle de Selanik'in alınmasından söz ederdi. Kendisine en yakın ahbap grubuna dahil olmayan devlet adamı ve siyasetçi konumundaki arkadaşlarının yanında daha mağrur bir havada oturur, ciddi ve mesafeli bir tutum takınırdı. Mustafa Kemal'in kendi psikolojik yapısının taleplerini giderebileceği, yaratıcılığını kullanmayı göz ardı etmeksizin, çocuksu bir ruh haliyle gürültü ve şamata içinde söyleşebileceği renkli bir arkadaş grubuyla her gün akşam yemeklerini bir eğlence ortamına dönüştürmeye başlaması hemen hemen bu döneme rastlar. Psikanalistler, özellikle D.W. Winnicott (parantez 1971) ve Erik Erikson'un (parantez 1977) çalışmaları sayesinde oyun ile yaratıcılık arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu bilirler. İsmet Bozdağ'ın İstanbul'da çıkan Günaydın gazetesinde 1975 yılında dizi olarak yayınlanmış makalelerde anlattıkları Mustafa Kemal'in akşam yemeği partilerinin hem canlı ve eğlenceli hem de üretken bir niteliğe sahip olduğuna işaret eder. Kimi zaman misafirler arasında siyasetçiler ve bilim adamları da olurdu. Fakat hemen her zaman asıl grubu oluşturanlar İçki içtiklerinde Gazi'nin çocukluğa dönüş ihtiyacını doyurabilecek ahbaplardı. Kendi evinde misafirlerin yemek masasını hazırlayıp donatan bir kadın olarak geri plana düşen Latife, bu durumu büyük bir güzellikle karşılamış, sadece erkeklerin katıldığı bu akşam yemeği partilerini kendisine yönelik bir saldırı olarak algılamış görünüyor. Kocasından akşam yemeklerini nezaket kurallarına uygun davranan uygar, batılı bir erkek gibi yemesini, misafirlerin bu davetlere eşleriyle birlikte gelmelerini, yemek ve içecek servislerinin evdeki hizmetçiler tarafından yapılmasını istiyordu. Bir keresinde kocasının yanında bir daha Cumhurbaşkanlığı köşküne yanında karısı olmadan gelmemesi konusunda Nuri'yi uyardı. Aksi takdirde onu evden kovacağını söyledi. Nuri bu tehdide şu şekilde karşılık verdi. "Nasıl isterseniz hanımefendi, ama eğer beni ön kapıdan atarsanız arka kapıdan geri gelirim." Parantez Tesal 1975. Nuri Latife ile kendisi arasında geçen bu diyaloğu evde ailesine anlatmış, kendisine verdiği bu karşılığın Mustafa Kemal'i çok güldürdüğünü söylemişti. Nuri, Gazi'nin diğer yakın arkadaşları arasında köşkte gece yarılarına kadar kalan tek kişiydi. Kimi zaman sabah gün ağarıncaya kadar ev sahibine eşlik eder, birlikte at üstünde tavşan avına çıkarlardı. Bu yüzden sık sık Çankaya'da avcı giysileri içinde görülürdü. Gazi ve Nuri çoğunlukla bugün Atatürk'ün anıt mezarının bulunduğu Anıt Tepe'de avlanırlardı. Genellikle Nuri'nin evinde tahin ve pekmezle yapılan bir kahvaltıyla sona eren bu av partilerine yalnızca Nuri katılabilirdi. Mustafa Kemal kahvaltılar sırasında sık sık "Selanik'teki çocukluğumdan beri tahin ve pekmezi çok severim" derdi ve içten bir yakınlıkla Nuri'nin çocukları ile söyleşirdi. Çocuklara ve hayvanlara çok sevecen yaklaşırdı. Atlara ve köpeklere çok düşkündü. Bayan Tesal, ismi Jolie olan bir köpeğin Mustafa Kemal'i ısırdığını, Gazi'nin köpeğin öldürülmesine göz yumduğunu, ancak sonraları bu olay yüzünden büyük bir üzüntüye kapıldığını ve bunu hiçbir zaman unutamadığını hatırlar. Nuri'nin evinde olduklarında Mustafa Kemal, arkadaşının karısına son derece kibar davranırdı. Bir keresinde, "Sanırım kocanızın sürekli sizden ayrı kalmasına neden oluyorum diye benden hoşlanmıyorsunuz" diyerek ondan özür dilemişti. Parantez Tesal 1975. Nuri'nin evinde kendisine sunulan bir tabak çileği yemek istediği zaman bunun nedenini açıkça söylemekten çekinmemişti. Dişleri takma olduğu için çilek yerken rahatsız oluyordu. Arkadaşının ve ailesinin yanında bu tür kusurlarını itiraf edebiliyordu. Bu yakın ve candan dostluğa güvenerek bir keresinde Nuri'ye evlendikten sonra Latife'ye sadık kaldığını, onu hiç aldatmadığını söylemiştir. Mustafa Kemal'in nazik ve yumuşak yanı, onun çiçeklere gösterdiği yoğun ilgide kuru ve tozlu Ankara'nın en sıcak olduğu mevsimlerde bile şehirde çiçek yetiştirilmesi konusunda gösterdiği ısrarcı tavırda açıkça gözleniyordu. İlkbahar geldiğinde kırlarda kendiliğinden açan yabani dağ çiçekleri dışında bölgede çiçeğe pek rastlanılmazdı. Bir keresinde Mustafa Kemal uygar bir insan olarak masasında çiçek görmek istediğini belirtmiş, kendisine Ankara'da çiçek yetiştirilmesinin olanaksız olduğu söylendiğinde her yerde olduğu gibi Ankara'da da toprak olduğunu söyleyerek buna itiraz etmişti. "Size su getirsem çiçek yetiştirmez misiniz?" diye sormuştu. Parantez Tesal 1975. Kısa bir süre sonra Ankara'da çiçek yetiştirilmeye başlandı. Ayrıca Gazi Orman'ın bitişiğinde daha sonraları Atatürk Orman Çiftliği olarak anılacak olan kendi model çiftliğini kurdu. Mustafa Kemal'in kendi ormanını kurmasının, haydutların kendisinin gelir kaynağı olan ormanı yakıp yıkmalarından sonra maddi sıkıntıya düşen babasının zihninde korunan tasavvurunu onarmaya yönelik bir girişim olup olmadığı ancak bir spekülasyon konusu olabilir. Ancak kesin olan şey şu ki Mustafa Kemal ister bir çocuk ister bir ağaç olsun yetişip boy atan hemen her şeyden hoşlanıyordu. Kendisinde analık duygusu olarak isimlendirilebilecek bir şey vardı. Latife kocasının onarıcı ve yumuşak taraflarını görecek bir durumda değildi. Gazi ile işi arasındaki ilişkide dikkate değer bir rekabet başlamıştı. Latife onun alışkanlıklarını, özellikle de içki alışkanlığını değiştirmeye kararlıydı. Mustafa Kemal kimi zaman karısının arzusuna itaat etmekle birlikte genellikle onun isteklerine uymuyordu. Tepkisini erkek misafirlerin işgalindeki yemek masasını terk edip üst kattaki odaya çıkarak yere süpürgeyle vurup gürültü çıkarmaya kadar vardırmıştı. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilanından 2 hafta kadar sonra dışarıda Ali Kılıç, Salih ve bir başka adamla birlikte yürüyüş yaptığı sıra birden göğsünde şiddetli bir ağrı hissetmiş, aşırı terlemeye başlamıştı. Bu olaydan sonra çift arasındaki çekişme bir süre için son buldu. Bazı yetkililer bunun hafif bir kalp krizi olduğunu söylüyorlar. Ancak biz bunun bir kalp spazmı olduğu kanısındayız. Elimizdeki belgeler Mustafa Kemal'in görkemli kişilik yapısına sahip insanlarda tipik olarak görülen hastalık kuruntusuna kapıldığını gösteriyor. Gerçek her ne olursa olsun, söz konusu olay Mustafa Kemal'in Latife ile rekabetine bir süre için son verdi. Bundan sonra Latife, hasta olduğu zamanlar onun sağlığıyla çok yakından ilgilenmeye başladı. Birlikte Gazi'nin savaş oyunları düzenlenmesini istediği İzmir'e geziye çıktılar. Latife bir keresinde Gazi'nin hastalanmasıyla birlikte nihayet biraz huzur bulabildiğini söylemişti. İsmet Bozdağ, ısrarla Ankara'ya dönüş yolunda Mustafa Kemal'in kendisine olan ilgisini sınamak için Latife'nin hastalanmış gibi davrandığını ileri sürer. Parantez, Bozdağ 1975A, sayfa 234. Gerçekten Mustafa Kemal Latife'ye gereken ilgiyi göstermişti. Fakat Latife, kendisini kontrol etmesi için bir doktor çağırmayı akıl etmemiş olduğu için Gazi'ye içerlemişti. Ne var ki, ilişkilerindeki bu uyumlu hava uzun sürmeyecekti. Mustafa Kemal, uluslararası arenada kimi güçlüklerle ve ülke içinde ciddi bir ayaklanma girişimiyle yüz yüze geldiğinde, evdeki hava yine bulutlandı ve fırtınalı bir görünüm kazandı. Musul sorunu hala askıdaydı ve Şeyh Said isminde karizmatik bir liderin önderliğindeki Kürtler din adına ayaklanmışlardı. Her iki gelişmede Gazi'nin yakından ilgilenmesini gerektiren önemli birer sorun niteliğindeydi. Mustafa Kemal, Lozan Konferansı'nın ardından İngilizlerle bir yakınlaşma içine girmeye çalışmıştı. Musul sorununun çözüme kavuşturulması, bunun yerinde bir politika olup olmadığının önemli bir ölçütü olacaktı. Musul sorunu ile ilgili ilk İngiliz-Türk konferansı 19 Mayıs'ta İstanbul'da başladı. Görüşmeler 5 Haziran 1924'e kadar devam etti. Fakat bir İngiliz mandası altındaki Irak ile Türkiye arasındaki sınırın tespiti konusunda pek bir ilerleme sağlanamadı. Mustafa Kemal, Ankara'daki İngiliz temsilcilerle kurduğu dostane ilişkilerin İstanbul Konferansı üzerinde etkide bulunacağını ummuştu. İngiliz elçiliğinde, o sıralar elçilik henüz İstanbul'daydı, ikinci katip konumunda bulunan genç Knox Helm ile arası özellikle iyiydi. Helm, hükümeti çekip çeviren genç Türk devlet adamlarına hayranlık duyuyordu ve Gazi ile arkadaş olmuştu. Sonraları Çankaya'da bugünkü botanik bahçesiyle Cumhurbaşkanlığı köşkü arasında güzel bir bahçeli eve yerleşmişti. Bir süre sonra Ankara'ya yerleşen İngiliz konsolosluğu bu evi kendi binasının bir parçası haline getirecekti. Knox Holm, Mustafa Kemal'in poker oynadığı arkadaş grubunun bir parçası haline geldi. Poker oynamayı çok seven Gazi, sık sık sabahın erken saatlerine kadar arkadaşlarıyla bütün bir geceyi poker oynayarak geçiriyordu. Oyun oynamak için Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde buluşuyorlardı. Ne var ki bir İngiliz diplomatı ile kurduğu bu yakın ilişki, Musul sorununun her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüme kavuşturulmasında hemen hiç etkili olmadı. Sorunun Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi ve bu uluslararası organ çerçevesinde ele alınmasına kararlaştırıldı. Milletler Cemiyeti temsilcileri Musul'a bir dizi ziyaretlerde bulundular. Bu yetkililer Kürtlerin bölgede ağırlıklı bir nüfus üstünlüğüne sahip olduğuna karar verdiler. Kürtler ise İngilizlerle yaptıkları ve kendilerine özellik tanıyan anlaşmadan hoşnut görünüyorlardı. Ayrıca Kürtlerin Türk oldukları şeklindeki Türk tezi kabul görmedi. Cemiyetin oluşturduğu komisyon, Musul meselesiyle ilgili raporunu Eylül 1925'te açıkladı. Genel eğilim açıkça Musul'un Irak'a bağlanması yönünde olduğu için bölgede bir referanduma gidilmesi uygun görülmüyordu. Rapor, Musul'un Irak'a bağlanmasını ve 25 yıl süresince Milletler Cemiyeti'nin mandası altında kalmasını öneriyordu. İngilizler komisyonun önerisini kabul etmeye hazırdılar. Ancak uzlaşmaz bir tavır takınan Türkler bu öneriyi reddettiler. Türkiye Cenevre'deki delegelerini geri çağırdı. Bunun üzerine Milletler Cemiyeti'nin elinde Türklerin onayı olmaksızın Musul'da bir manda yönetimi ilan etmekten başka bir seçenek kalmadı. Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Musul'un Irak'a verilmesinin resmen kabul edildiği bir anlaşma ancak 1926 yılı Haziran ayında imzalanabilmiştir. Bu meselede petrol pek önemli bir rol oynamış görünmüyor. İngiltere kendi tutumunun izlediği petrol politikasının açık bir uzantısı olarak görülmesini istememiş, Türkler ise meseleyi ekonomik çıkarlarının korunmasından ziyade bir toprak sorunu olarak görmüşlerdir. Gerçekte Türkler nihai olarak petrol hisseleri yerine kendilerine 500 bin İngiliz sterlin nakit para ödenmesini kabullenmişlerdi. Musul sorununa günümüz koşullarında bakan Türkiye'deki revizyonist tarihçilerin böyle bir anlaşmayı hiçbir akla uygun bulmadıklarını belirtmek gereksiz olsa gerek. Mustafa Kemal'in Musul sorununu olabildiğince kısa bir süre içinde çözüme kavuşturmaya kendisini zorunlu hissetmesine yol açtığını düşündüğümüz bir diğer önemli faktör, Musul müzakereleri yapıldığı sıra patlak veren ve Kemalist Türkiye açısından ciddi bir tehdit oluşturan Kürt ayaklanmasıydı. 1925 yılı Şubat'ında Fırat Nehri'nin üst tarafındaki Dersim bölgesinde bir Kürt ayaklanması başladı. Kurnaz, zengin bir toprak ağası olan ve Mustafa Kemal'i dinsiz biri olarak gören Şeyh Said liderliğindeki Kürtler, padişahlığın ve halifeliğin yeniden tesis edilmesi ve şeriata uygun bir yönetim kurulması peşindeydiler. Ayaklanmada ayrılıkçılık da rol oynuyor olmakla birlikte, ...1925 yılı Şubat'ında Fırat Nehri'nin üst tarafından Dersim bölgesinde bir Kürt ayaklanması başladı. Kurnaz, zengin bir toprak ağası olan ve Mustafa Kemal'i dinsiz biri olarak gören Şeyh Said liderliğindeki Kürtler, padişahlığın ve halifeliğin yeniden tesis edilmesi ve şeriata uygun bir yönetim kurulması peşindeydiler. Ayaklanmada ayrılıkçılık da rol oynuyor olmakla birlikte, ayaklanmaya damgasını vuran retorik esas olarak dinsel öğeler içeriyordu. Ayaklanmanın üstesinden gelme sorumluluğu Başbakan Fethi'ye bırakıldı. Fethi, görünüşte hastalığı dolayısıyla, parantez, gerçekte ise Mustafa Kemal'in isteği üzerine, kısa bir süre önce bu görevinden istifa etmiş olan İsmet'in yerine başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Gazi İsmet Bey'den hoşnut olmayan yeni kurulmuş Terakkiperver Fırka'nın liderlerinin öfkesini yatıştırma arayışı içindeydi. Bu partinin liderlerinin kendisine karşı bir komplo içinde olduklarından kuş kullanıyor ve onları Kürtlerin ayaklanmasının sorumlusu olarak görüyordu. Fethi, sorunu kontrol altına almaya, dikkatlerin Terakkiperver Fırka'dan ziyade Kürtler üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaya çalıştı. Parti liderlerinden partiyi kapatarak hükümetin Kürt ayaklanmasını bastırma girişimlerine destek vermelerini istedi. Liderler partiyi dağıtmayı reddettiler. Ancak hükümetin ayaklanmayı bastırmayı, Maya yönelik önlemlerine destek vereceklerini bildirdiler. Bu uzlaşma ne ayaklanmanın bastırılmasına ne de Mustafa Kemal'in kuşkularının dağılmasına yetti. Hemen Ankara'ya gelen İsmet, Kürtlerin yanı sıra Terakkiperver Fırka'nın bastırılmasını sağlayacak sert önlemlerin arayışında olan meclisteki milletvekillerinin başına geçti. Bunlar basına sansür konmasını, adaletin ve asayişin hızla sağlanması konusunda meclise karşı sorumlu olacak istiklal mahkemelerinin tekrar kurulmasını talep ediyorlardı. Meclise Mustafa Kemal'in milletvekillerine bir konuşma yapmaya zorlayan karışık, belirsiz bir hava hakim oldu. Milletvekillerine ulusa sahip çıkılması ve ulusal devrimi başlatmış olanların meseleye el koyması gerektiği konusunda uyardı. Mustafa Kemal'in güçlü ikna yeteneği bir kez daha beklenen etkisini gösterdi ve Fethi'nin kabinesinin aldığı kontrol tedbirleriyle ilgili oylamada hükümete güvensizlik oyu verildi. Bunun üzerine Fethi ve kabinesi görevden çekildi. Bundan sonra İsmet Bey 1930 yılına değin süreceği başbakanlık görevine yeniden döndü. Güneydoğu bölgesinde bir düzine kadar şehre yayılmış Kürt ayaklanması ciddi boyutlara ulaştı. Meclis, sansüre ve istiklal mahkemelerinin yeniden kuruluşuna izin veren bir yasa önerisini kabul etti. Gerekli koşullar hazırlanır hazırlanmaz Türk ordusu Kürtlere karşı saldırıya geçti. Kürt ayaklanması başlangıcından itibaren 2 ay içinde bastırıldı. Şeyh Said'in kendisi de yakalanan isyancılar arasındaydı. Bir istiklal mahkemesinde yargılanan Şeyh Said, vatana ihanet etmekten suçlu bulundu. Said, Mustafa Kemal'in yeni Türkiye'sinin kırmızı beyaz bayrağına karşı İslam adına yeşil bayrak açarak ayaklanma başlatmış, başarısızlığa uğrayarak bu cüretkarlığının bedelini yaşamıyla ödemişti. 1925 Haziran ayının sonunda Diyarbakır'ın en büyük camisinin önünde toplanmış halkın huzurunda idam edildi. Kürt ayaklanmasının patlak vermesinin üzerinden 4,5 ay kadar bir zaman geçmişti. Şeyh Said'in isyanının yol açtığı huzursuzluk ortamına fırsat bilen Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi'nden aslında terakkiperver fırkanın kurulmasıyla somut bir biçim ve ifade kazanmış olan muhalefet hareketini tasfiye etmek için kullandığı olağanüstü yetkiler almıştı. Basında çıkan kendisine yönelik olumsuz eleştirilere karşı çok hassas davranan hükümet, yeni tedbirlere başvurarak İstanbul'da bir dizi gazeteyi kapattı. Yazı işleri müdürleri baskı altında tutuldu. Hatta bunlardan biri Ankara'nın kuzeydoğusuna düşen Çorum'a sürgün gönderildi. Marksist eğilimler gösteren bir gazete kapatıldı ve yazarlarından bazıları hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonraları Gazi'nin çok önemli bir biyografisini kaleme alacak olan Şevket Süreyya Aydemir de bunlar arasındaydı. Muhalefete karşı girişilen bu kampanyanın nihai ürünü Terakkiperver Fırka'nın 3 Haziran 1925 günü kapatılması oldu. Mustafa Kemal karşılaştığı siyasal sorunlara çözümler üretme yeteneğini gösterirken Latife ile olan ilişkisindeki sürtüşmenin şiddeti giderek artıyordu. Latife 1924 yılı Ağustos'unda savaşın yıl dönümü dolayısıyla konuşma yapmak için Afyon yakınlarındaki Dumlupınar'a giden Mustafa Kemal'e eşlik etmişti. Çift Dumlupınar'dan sonra Bursa'ya geçti. Çok mutlu görünüyorlardı. Buradan gemiyle İstanbul'a doğru yol alırlarken Mustafa Kemal kararını değiştirerek geminin İstanbul'a uğramadan Boğaz'dan Karadeniz'e çıkmasını istedi. Bu Türklerin bağımsızlık savaşını başlatmak üzere Bandırma adlı eski bir buharlı vapurla İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere kaldığı sıkıntılı yolculuğa karşı bir misillemeydi. Şimdi aynı sularda eşiyle birlikte bir Türk gemisiyle huzur içinde yol alıyordu. Samsun'u geçip kıyı boyunca Trabzon'a kadar gittiler. Çeşitli limanlarda kısa aralıklarla yolculuğa ara verdiler. Halkla söyleşmekten hoşlanan Mustafa Kemal, buralarda kalabalık insan topluluklarıyla karşılıklı sohbetler yaptı. Latife, Gazi'ye hayranlıklarını açıkça ortaya koyan kadınlara karşı kıskançlık hissediyordu. Ancak onların keyfini kaçıran asıl olay, Erzurum'u vuran şiddetli deprem haberi oldu. Gezisini yarıda kesen çift gemiyle Samsun'a geri döndü. Buradan otomobille afet bölgesine gitti. Samsun'dan yola çıkarken yolculuğun nasıl yapılacağı konusunda aralarında bir anlaşmazlık yaşandı. Mustafa Kemal, Salih ve Kılıç Ali'nin kendileriyle aynı otomobil içinde seyahat etmelerinde ısrar etti. Latife, kendisini bir sohbetten dışlanmış hissettiği zamanlar somurturdu. Tokat'a ulaşıldığında herkes yorgundu. Oyalanmadan akşam yemeği yediler. Yemek masasında Salih ve Kılıç Ali'nin yanı sıra Tokat valisi de vardı. Yemekte alkollü içki yoktu. Deprem haberinin alınmasından sonra Mustafa Kemal alkol almayı kesmişti. Bu belki de deprem kurbanlarına duyulan saygının bir işaretiydi. Fakat böyle bir durumda Gazi'nin alkole ara vermesi olağan bir durumdu. Gazi ülkesinin iyiliği ve çıkarı onun uyanık olmasını gerektirdiği, bir soruna çözüm bulunmasının zorunlu olduğu zamanlarda içmezdi. Tokat'taki yaşam Ankara'ya oranla sakin ve renksizdi. Şehir hemen her bakımdan geri bir gelişmişlik düzeyindeydi. Yolculuk grubu bitkin düşürmüştü fakat Latife gidip yatacaklarını söyleyip kendisi ve kocası için izin isteyince Gazi yatmayı reddetti. Sinirli bir şekilde odayı terk eden Latife üst kata çıkıp ayakkabısıyla odanın zeminini dövmeye başladı. Parantez Bozdağ 1975A sayfa 253. Yemek odasındakiler Latife'nin bu davranışı karşısında şaşkınlıktan dona kaldılar. Mustafa Kemal belki de evlenmekle yanlış bir iş yapmış olduğunu söylediği zaman böyle bir olaya tanık olmanın mahcubiyetini daha çok hissettiler. Ertesi gün depremin etkilediği diğer bir şehir olan Erzincan'a doğru gidilirken Mustafa Kemal ve Latife arasındaki somurtkanlık devam ediyordu. İkinci tatsızlık Erzincan'daki akşam yemeği sırasında Mustafa Kemal bir paşanın eşine güzelliği dolayısıyla kompliman yaptığında yaşandı. Latife masada bulunanların yanında Gazi'nin bu davranışına kızmış olduğunu açıkça belli etti. Sabah olduğunda yola çıkılırken Mustafa Kemal Paşa'nın karısını kendi arabasına davet etti. Böylece Latife bir başka otomobile binmek zorunda kaldı. Aralarındaki didişme can sıkıcı bir düzeye ulaşmış olmakla birlikte depremin Erzurum'da yol açtığı korkunç tablo karşısında bu küskünlük unutuldu. Şehri birlikte dolaşan Mustafa Kemal ve Latife görüntüler karşısında adeta afallamışlardı. Binaların hemen hepsi yıkılmıştı. İnsanlar çadırlarda yaşıyorlardı. Can kaybı çok yüksekti. Mustafa Kemal'in sabrı depremin yerle bir ettiği Erzurum'da taştı ve eşinden Ankara'ya geri dönmesini istedi. Aralarındaki gerginlik ve küskünlüğe karşın Latife kendisine eşlik eden Salih ve Kılıç Ali ile birlikte dönüş yolculuğuna başlarken Gazi ona iyi yolculuklar dilemeyi unutmadı. Mustafa Kemal ve Latife arasındaki havanın bir günden diğerine değiştiğinin bilincinde olan Salih ve Kılıç Ali ikisini barıştırmak için kendi aralarında bir plan yapmışlardı. Kılıç Ali Mustafa Kemal'in eşine karşı duyduğu öfkenin yatışıp yatışmadığını anlamak için Erzurum'a geri döndü. Plana göre Salih yolda bulundukları yeri bildirmek için Kılıç Ali'ye bir telgraf çekecek. Kılıç Ali bu telgrafa Erzurum'daki havayı bildiren bir telgrafla karşılık verecekti. Eğer Gazi sakinleşmişse Kılıç Ali telgrafında hasta iyi. Diğer eğer öfkesi yatışmamışsa hastanın ateşi yüksek diyecekti. Parantez Bozdağ 1975A sayfa 261. Salih'e ulaşan ilk telgrafta hastanın hala yüksek ateşte olduğu bildiriliyordu. Fakat ikinci telgrafta hastanın iyileştiği yazılıydı. Bu arada Salih ve Latife Ankara'ya doğru oyalanarak yol alıyorlardı ve ikinci telgraf alındığında Ankara ile Erzurum arasında bir yerde olan Kayseri'deydiler. Mustafa Kemal'in kendisini yeniden yanında görmeyi kabul ettiğini öğrenen Latife, Kayseri'de kaldı. Çift burada yeniden bir araya geldi. Buradan ikinci bir balayı gezisine çıkarak Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz sahilleri üzerinde bulunan Adana ve Mersin'e gittiler. Ne var ki Latife'nin kıskançlığının devam edeceği, 1925 yılı yazına gelindiği o günlerde çift arasındaki ilişkinin yoluna girmesinin olanaksız göründüğü çok geçmeden gözle görülür hale gelecekti. Evinde mutsuz pek çok koca gibi Mustafa Kemal sık sık kendisini Çankaya'daki evden uzak tutmaya başladı. Zamanının önemlice bir bölümünü ya ahbaplarıyla poker oynayarak ya da kendisini tamamen önemli siyasal gelişmelere hasrederek geçiriyordu. Evi koruyan muhafızlarla senli benli konuşur, onlarla şakalaşır, hatta kışla da yatıp kalkan bir askermiş gibi onları güreşirken izlerdi. Yine onlarla şakalaşıp sohbet ettiği bir gece Latife'nin avaz avaz bağıran sesi işitildi. Kendisine Kemal diye sesleniyor, ondan askerlerle senli benli olmayı bırakıp hemen içeri gelmesini istiyordu. Bu olay Mustafa Kemal'in açısından bardağı taşıran son damla oldu. Salih ve Kılıç Ali'den ertesi gün kendisiyle birlikte Ankara'dan ayrılmaya hazır olmalarını istedi. İsmet Bey'e telefon ederek eşinden boşanmak üzere olduğunu bildirdi. Sabahleyin en yakın arkadaşlarıyla birlikte Ankara'dan ayrıldı. Kılıç Ali, Latife'nin İzmir'deki ailesinin yanına gitmesine sağlamak için Ankara'da kaldı. Gazi, Türkiye'de yeni medeni kanun ancak 17 Şubat 1926'da kabul edildiği için kocaya evlilik akdini tek yanlı olarak sona erdirme şansı veren İslami yasalara göre Latife'den boşanma şansına sahipti. 5 Ağustos 1925 günü boşandı, evliliği 2 yıl 6 ay 4 gün sürmüştü.